Ayrım 23.
Sayfa 210. Saruman durakladı. Geri almak mı diye derin derin düşündü, sanki aklı karışmış gibi. Geri almak mı? Ben senin iyiliğin için sana öğüt vermeye gayret ettim ama sen dinlemedin bile. Çok gururlusun ve aslında kendine ait bir irfan kaynağın olduğu için nasihatı da pek sevmiyorsun. Fakat o durumda sanırım benim niyetlerime kasten yanlış manalar vererek yanıldın. Seni ikna etme heyecanıyla sabrımı kaybettim, korkarım. Ve hakikaten de buna çok pişmanım. Çünkü sana karşı bir kötü niyet taşımıyordum. Hatta şimdi bile karşıma vahşi ve cahil bir güruhla geri dönmüş olsan bile nasıl taşıyabilirim ki? Her ikimiz de orta dünyadaki en mükemmel nizam olan yüksek ve kadim bir nizamın üyeleri değil miyiz? Dostluğumuz her ikimizin de çıkarına olur. Hala birlikte dünyanın düzensizliğini iyileştirmek için birçok şeyin üstesinden gelebiliriz. Gel, birbirimizi anlayalım ve düşüncelerimizden bu düşük insanları atalım. Bırakalım onlar bizim kararlarımızı beklesin. Çoğunluğun iyiliği için ben geçmişi düzeltmeye, seni kabul etmeye razıyım. Benimle istişare etmez misin? Yukarı gelmez misin? Saruman'ın son bir çabayla sarf ettiği güç o kadar büyüktü ki, duyuş alanında olan kimse etkilenmeden edemedi. Fakat bu kez büyü tamamıyla farklıydı. İyi huylu bir kralın hata yapmış olan ama yine de çok sevdiği bir vekiline nazik sitemini duydu herkes. Ama onlar dışarıda bırakılmışlardı, kendilerine söylenmeyen sözleri kapıda durmuş dinliyorlardı. Büyüklerinin anlaşılması zor sohbetlerine kulak misafiri olan ve bunun onları nasıl etkileyeceğini merak eden kötü terbiye almış çocuklar veya ahmak uşaklar gibi. Daha âli bir kalıptan çıkmıştı bu ikisi, muhterem ve ariftiler. Bir ittifak kurmaları kaçınılmaz bir şeydi. Gandalf onların kavrayamayacağı şeyleri ortağın yüksek odalarında tartışmak için kuleye çıkacaktı. Kapı kapatılacak, kendilerine tayin edilecek işi veya cezayı beklemek için onlar dışarıda bırakılacaktı. Theoden'in zihninde bile bu düşünce biçimlendi. Bir kuşku gölgesi gibi. Bize ihanet edecek, gidecek, kaybolacağız. Derken Gandalf güldü. Hayaller bir duman gibi puf diye dağıldı. Saruman, Saruman dedi Gandalf hala gülerek. Saruman, hayatının yolunu kaybetmişsin sen. Kralın soytarısı olarak kazanmalıydın ekmeğini. Danışmanlarının taklitlerini yaptığında kırbacı da hak ederdin ya, aman aman diyerek durdu daha bir neşelenerek. Birbirimizi mi anlayacakmışız? Korkarım ben senin anlayış sınırının ilerisindeyim. Ama ben seni Saruman artık çok iyi anlıyorum. Senin tahmin ettiğinden daha iyi hatırlıyorum senin tartışmalarını ve işlerini. Seni son ziyaret ettiğimde Mordor'un gardiyanıydın ve beni de oraya yollayacaktın. Hayır, bacadan kaçmış olan konuk bir kez daha kapıdan girmeden önce iki kere düşünür. Hayır, yukarı geleceğimi zannetmiyorum. Ama dinle Saruman, son bir kez dinle. Sen aşağıya gelmez misin? Isengard senin umut veya hayal ettiğinden daha çürük çıktı. Yani hala güvendiğin diğer şeyler de öyle olabilir. Bir süre için onları bırakmak iyi olmaz mı? Belki yüzünü yeni şeylere çevirmek istersin. İyi düşün Saruman, aşağıya inmeyecek misin? Saruman'ın yüzünden bir gölge geldi geçti, sonra ölü gibi bembeyaz kesildi. Daha o saklayamadan, maskesinin arasından kalmaya isteksiz ama korunağından çıkmaya da korkan, tereddütteki bir aklın ıstırabını gördüler. Bir saniye kadar tereddüt etti. Kimse nefes almıyordu. Sonra konuştu. Sesi tiz ve soğuktu. Gurur ve nefret ona hakim oluyordu. Aşağıya inmez miymişim diye alay etti. Silahsız bir adam, kapısının dışındaki hırsızlarla konuşmaya iner mi? Seni buradan yeterince duyabiliyorum. Ben ahmak değilim ve sana güvenmiyorum Gandalf. Açık açık merdivenlerimde durmuyorlar ama vahşi orman şeytanlarının senin emrinle nerelerde pusuya yattığını biliyorum. Hainler asla kimseye güvenemezler diye cevap verdi Gandalf bezginlikle. Ama kellen için korkmana gerek yok. Seni öldürmeyi veya canını yakmayı arzu etmiyorum. Eğer beni hakikaten anlamış olsaydın, bileceğin gibi. Üstelik seni korumaya muktedirim. Sana son bir şans daha tanıyorum. Ortağı hür olarak terk edebilirsin, eğer istersen. Bu kulağa çok hoş geliyor diye dudak büktü Saruman. Tam boz Gandalf'a yaraşır biçimde. Pek lütufkar, pek iyi. Ortağı pek kullanışlı, benim ayrılışımı da çok münasip bulacağından hiç şüphem yok. Ama neden ayrılmak isteyeyim? Ayrıca hür ile neyi kastediyorsun? Şartlarım vardır herhalde. Kuleden ayrılma nedenlerini pencerelerinden bakarsan görebilirsin diye cevap verdi Gandalf. Diğerleri de aklına gelecektir. Uşakların yok edildi veya dağıldı. Komşularını kendine düşman yaptın. Yeni efendini kandırdın veya kandırmaya çalıştın. Gözü beri yana çevrilince sana bakan hiddetin kırmızı gözü olacaktır. Ama ben hür dediğimde hürü kastederim. Herhangi bir bağdan, zincirden veya emirden azade, istediğin yere hatta Saruman dilersen Mordor'a bile gidebilmen için. Fakat önce bana ortağın anahtarını ve asanı teslim etmen gerekir. Eğer layık olursan daha sonra sana iade edilmek üzere davranışlarının bir rehini olacaktır. Saruman'ın yüzü sinirden mosmor oldu. Hiddetle çarpıldı. Gözlerinde kızıl alevler tutuştu. Deliler gibi güldü. Daha sonra diye haykırdı. Sesi bir çığlık gibi yükseldi. Daha sonra evet, sanırım sen ne zaman Brad Dur'un anahtarlarını, yedi kralın tacını, beş Arif'in değneklerini alıp kendine şimdi giydiğin çizmelerden çok daha büyük bir çift çizme satın alacaksın. O zaman mütevazı bir plan. Benim yardımıma pek ihtiyaç duyulmayan bir plan. Yapacak başka işlerim var. Ahmak olma. Hala elinde bir fırsat var iken, benimle bir anlaşma yapmak istiyorsan, daha makul olduğunda geri gel. Ayrıca kuyruğuna taktığım bu gırtlak kesiciler ile minik ayak takımını bırak da gel. İyi günler. Dönerek balkonu terk etti. Geri dön Saruman dedi Gandalf emreden bir sesle. Diğerleri hayret içinde bakarken, Saruman sanki kendi iradesinin dışında sürükleniyormuş gibi dönerek yavaş yavaş demir parmaklığa geldi, ağır ağır nefes alarak dayandı. Yüzü kırışıklıklar içindeydi ve küçülmüştü. Eli ağır kara asasını bir pençe gibi kavramıştı. "Gitmen için sana izin vermedim," dedi Gandalf sert bir biçimde. "Daha sözümü bitirmedim. Sen bir ahmak olmuşsun Saruman ama yine de acınacak durumdasın. Hala ahmaklıktan ve kötülükten ayrılabilir, bir işe yarayabilirdin. Ama burada kalıp eski fesatlarının akıbetini didikleyip durmayı seçiyorsun. Kal o halde. Fakat seni uyarıyorum. Bir daha kolay kolay dışarı çıkamazsın. Doğunun kara elleri gelip seni çekmezse eğer Saruman," diye haykırdı. Sesinin hem gücü hem de otoritesi artmıştı. "İyi bak, ben senin arkadan vurduğun Boz Gandalf değilim. Ben ölümden geri dönen Ak Gandalf'ım. Senin artık hiç rengin yok. Seni hem nizamımızdan hem de divandan atıyorum." Elini kaldırdı ve berrak soğuk bir sesle konuştu. "Saruman, asan kırıldı." Bir çatırtı duyuldu. Asa Saruman'ın elinde parçalara ayrıldı ve asanın başı Gandalf'ın ayaklarının dibine düştü. "Git," dedi Gandalf. Bir çığlıkla Saruman arkaya düştü ve sürünerek uzaklaştı. Tam o anda yukarıdan aşağıya ağır, parlak bir şey fırlatıldı. Saruman tam ayrılırken demir parmaklıkları sıyırarak Gandalf'ın başının yakınından geçti ve üzerinde durduğu basamağa çarptı. Merdiven parmaklığı çınladı. Basamak çatlayıp parıltılı kıvılcımlarla parçalandı. Fakat topa bir şey olmamıştı. Top merdivenlerden aşağıya yuvarlandı. Billur bir küre, karanlık ama ateşten bir yürekle parlayan bir küre. Bir su birikintisine doğru yuvarlanmaya başlayınca Pippin topun peşinden koşarak yakaladı. "Katil dilenci!" diye bağırdı Ömer. Ama Gandalf hiç etkilenmemişti. "Hayır, onu Saruman fırlatmadı," dedi. "Sanırım onun sözüyle de atılmadı. Daha yukarıdaki pencereden geldi. Efendi solucan dilden bir veda atışıydı herhalde. Ama iyi nişan alamadı." "İyi nişan alamamış olması belki de en çok senden mi yoksa Saruman'dan mı nefret ettiği konusunda bir karar verememesinden kaynaklanıyordur," dedi Aragorn. "Olabilir," dedi Gandalf. "O ikisi birbirlerinin dostluklarında pek huzur bulamayacaklar. Birbirlerini sözcüklerle kemirecekler. Fakat cezaları hakça. Eğer solucan dil ortaktan canlı çıkarsa hak ettiğinden fazlasına kavuşmuş olur." "Dur oğlum, onu ben alayım. Onu tutmanı söylemiştim sana," diye bağırdı Gandalf. Hızla dönüp Pippin'in sanki çok büyük bir ağırlık taşıyormuş gibi yavaş yavaş merdivenlerden çıkmakta olduğunu görünce. Onu karşılamak için merdivenlerden indi ve kara küreyi aceleyle Hobbit'in elinden alarak cübbesinin kıvrımlarına sardı. "Bununla ben ilgilenirim," dedi. "Bu sanırım Saruman'ın atmak için seçeceği şeylerden biri değildi." "Ama atabileceği başka şeyler olabilir," dedi Gimli. Eğer bu tartışmanın sonu geldiyse en azından atış menzili dışına çıkalım haydi. Bu tartışmanın sonu dedi Gandalf. Haydi gidelim. Sırtlarını ortankın kapılarına döndüler ve aşağıya indiler. Süvariler krala neşeyle seslenerek Gandalf'ı selamladılar. Saruman'ın büyüsü bozulmuştu. Onun çağrılınca gelip yol verilince sürünerek gittiğini görmüşlerdi. Evet, bu da bitti dedi Gandalf. Şimdi ağaç sakalı bulup işlerin nasıl gittiğini anlatmam lazım. Tahmin etmiştir herhalde değil mi? Diye sordu Merry. Başka şekilde bitme ihtimali var mıydı? Pek yoktu diye cevap verdi Gandalf. Gerçi ucu ucuna oldu her şey. Fakat bir kez denemek için nedenlerim vardı. Kimisi daha merhametlidir, kimisi daha az. İlk önce Saruman'a sesindeki gücün azalmakta olduğu gösterilmiş oldu. Aynı anda hem zorba hem de öğütler veren biri olamazsınız. Yapılan planlar olgunlaştığında artık gizli tutulamazlar. Yine de tuzağa düştü ve diğerleri dinlerken kurbanlarıyla yavaş yavaş pazarlık yapmaya kalkıştı. Bunun üzerine ona son ve adil bir şans daha tanıdım. Hem Mordor'u hem de özel planlarını terk edip ihtiyaç anımızda bize yardım ederek iyileşmek, bizim ne gibi bir ihtiyaç içinde olduğumuzu gayet iyi biliyor. Çok büyük yardımları dokunabilirdi ama o yardımını vermemeyi ve Ortang'ın gücünü kendine saklamayı seçti. O hizmet etmez, sadece emreder. Şu anda Mordor'un gölgesinin dehşetiyle yaşıyor ama yine de fırtınayı atlatma hayalleri kuruyor. Mutsuz ahmak. Eğer Doğu'nun gücü kollarını Isengard'a uzatacak olursa yok olacak. Biz Ortang'ı hariçten yok edemeyiz ama Sauron onun ne yapabileceğini kim bilebilir ki? Peki ya Sauron buraları fethetmezse ona ne yapacaksın diye sordu Pippin. Ben mi? Hiçbir şey dedi Gandalf. Ona hiçbir şey yapmayacağım. Benim gözüm hüküm sürmekte değil. Ona ne olacak? Bunu söyleyemem. Fakat o kadar güzel olan birçok şeyin o kulede küflenmesine üzülüyorum. Yine de bizim açımızdan işler hiç de fena gitmedi. Talihin dönemeçleri pek gariptir. Genellikle nefret kendine zarar verir. Eğer içeri girseydik bile sanırım, Ortang'da solucan dilin bize fırlattığı şeyden daha kıymetli çok az şey bulabilirdik. Aniden patlak veren tiz bir çığlık yukarıdaki açık pencereden dışarı taştı. Görünüşe göre Saruman da aynı fikirde dedi Gandalf. Haydi onları bırakıp gidelim. Artık cümle kapısının yıkıntılarına dönmüşlerdi. Tam kemerin altından geçmişlerdi ki üzerinde durmuş oldukları taş yığınının gölgesinden ağaç sakalı ile bir düzine başka ent koca adımlarla çıka geldi. Aragorn, Gimli ve Legolas onlara hayretle bakıyordu. İşte yol arkadaşlarımdan üçü ağaç sakal dedi Gandalf. Onlardan söz etmiştim sana ama henüz görmemiştin. Birer birer isimlerini söyledi. Yaşlı ent onlara uzun uzun, inceden inceye baktı, sırayla hepsine konuştu. Son olarak Legolas'a döndü. Demek ki ta Kuyut Orman'dan geldiniz sevgili elfim. Çok büyük bir orman idi vaktiyle. Hala öyledir dedi Legolas. Fakat bizi yeni ağaçlar görmekten bıktıracak kadar büyük değil. Fangorn'un ormanında yolculuk etmeyi canı gönülden arzu ederim. Kenarından biraz olsun içeri girdim ama hiç ayrılmak istememiştim. Ağaç sakalın gözleri mutlulukla parıldadı. Umarım dileğiniz yerine gelir. Dağlar daha fazla ihtiyarlamadan dedi. Eğer nasip olursa geleceğim dedi Legolas. Bir arkadaşımla bir pazarlık yaptım. Eğer her şey yolunda giderse Fangorn'u birlikte ziyaret edeceğiz. Müsaadenizle. Sizinle gelen her elfin başımızın üzerinde yeri var dedi ağaç sakal. Bahsi geçen dostum bir elf değil dedi Legolas. Ben buradaki Gloin'in oğlu Gimli'yi kastediyorum. Gimli yerlere kadar eğilerek selam verdi. Baltası kemerinden kurtularak takırtıyla yere düştü. Hım hım bak şimdi dedi ağaç sakal kara kara ona bakarak. Bir cüce hem de balta taşıyor. Hım elflere karşı iyi niyetliyimdir ama çok fazla şey istiyorsun. Bu ne tuhaf bir dostluk. Tuhaf görünebilir dedi Legolas. Fakat Gimli yaşadığı sürece Fangorn'a tek başıma gelmem. Onun baltası ağaçlar için değil, ork boyunları içindir ey Fangorn. Fangorn'un ormanının efendisi. Muhabere sırasında 42 tanesini biçti. Huu, haydi canım dedi ağaç sakal. Bu daha hoş bir hikaye. Eh eh, işler olacağına varır. Bir an önce yetişmek için acele etmeye hacet yok. Lakin şimdi bir süre için ayrılmamız icap edecek. Gün nihayetine yaklaşıyor ama Gandalf gece çökmeden gitmenizin lazım geldiğini söylüyor. Yurtun hükümdarı da kendi evini özlemiş. Evet, gitmemiz lazım. Hemen gitmemiz lazım, dedi Gandalf. Korkarım kapı bekçilerinizi de almak zorunda kalacağım. Ama onlarsız da idare edebilirsiniz. Belki edebilirim, dedi Ağaçsakal. Lakin onları özleyeceğim. O kadar kısa bir sürede dost olduk ki, sanırım daha aceleci olmaya başladım. Belki de gençliğe doğru geri geri inkişaf ediyorumdur. Lakin nazar buyurun, çok çok uzun bir müddettir güneş ile ay altında gördüğüm ilk yeni şeyler onlar. Onları unutmayacağım. Onların isimlerini de uzun cetvele dahil ettim. Entler onları hatırlayacak. Topraktan doğmadır, dağlar kadar yaşlıdır entler. Dere tepe gezer, sular içerler. Avcılar kadar açtır hobbit çocuklar. Hep gülen halk, küçük ahali. Yapraklar yenilendiği sürece hep dostum kalacaklar. Hoşça kalın. Lakin o hoş ülkeniz şairde bir haber duyarsanız bana bir haber yollayın. Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Ent hanımlara dair bir haber ya da onları görmüş biri. Eğer mümkün olursa kendiniz gelin. Geliriz, dedi Merry ile Pippin bir ağızdan ve aceleyle arkalarını döndüler. Ağaçsakal onlara baktı ve bir süre başını düşünceli düşünceli sallayarak sessiz kaldı. Sonra Gandalf'a döndü. Yani Saruman ayrılmayacakmış, öyle mi, dedi. Ayrılacağını hiç düşünmemiştim zaten. Kalbi en az kara bir hornun kalbi kadar çürümüş. Yine de eğer ben yenilmiş olsaydım ve bütün ağaçlarım tahrip edilmiş olsalardı, saklanacak tek bir kara deliğim kalmış olsaydı bile dışarı çıkmazdım. Doğru, dedi Gandalf. Ama sen bütün dünyayı kendi ağaçlarınla kaplayıp diğer canlıları boğmayı planlamazdın. Ama işte Saruman nefretini geliştirmek ve örebildiği ağları örmek için geride kaldı. Ortang'ın anahtarına sahip ama kaçmasına izin verilmemeli. Yok canım, entler o işin icabına bakar, dedi Ağaçsakal. Saruman benim müsaadem olmadan kayadan öteye bir adım bile atamaz. Entler onu gözleyecekler. Âlâ, dedi Gandalf. Ben de öyle ummuştum. Artık gidip diğer işlerime bakabilirim. Hiç olmazsa bir tanesini düşünmek zorunda değilim artık. Ama çok dikkatli olmalısın. Sular çekildi. Sadece kulenin etrafına nöbetçi dikmek yeterli olmayacaktır korkarım. Ortang'ın altında Saruman'ın çok öncelerden dikkat çekmeden gelip gitmeyi tasarladığı, derinlere kazılmış yollar olduğuna hiç kuşkum yok. Eğer külfetini kabullenecek olursanız, size suları yeniden doldurmanızı rica ediyorum. Bunu Isengard kıpırtısız bir göl haline alıncaya veya siz kaçış yerlerini buluncaya kadar yapmaya devam edin. Bütün yeraltı geçitleri suyla dolduktan, çıkışlar kapatıldıktan sonra Saruman üst katlarda kalıp pencerelerden dışarı bakabilir istediği kadar. Sen o işi entlere bırak, dedi Ağaçsakal. Vadiyi tepeden tırnağa araştırıp her çakıl taşının altını kolaçan ederiz. Ağaçlar burada yaşamak için geri geliyor. Yaşlı ağaçlar, yabani ağaçlar. Gözcü ormanı diye adlandıracağız burayı. Ben haberdar olmadan tek bir sincap bile giremeyecek içeri. Siz işi entlere bırakın. Bize eza verdiği yılların yedi misli zaman geçse bile ona gözcülük etmekten bıkmayacağız. Bölüm 11. Palantir. Gandalf ve yol arkadaşları ile kral ve süvarileri Isengard'dan yola çıktıklarında güneş dağların uzun batı kolu ardından batıyordu. Gandalf Merry'i, Aragorn'da Pippin'i arkalarına aldılar. Kralın adamlarından ikisi atlarını hızla sürerek önden gittiler ve vadinin içinde gözden kayboldular. Diğerleri makul bir hızla onları izledi. Entler heybetli sıralar halinde, uzun kolları havaya kalkmış olarak cümle kapısının yanında heykeller gibi durdular ama hiç ses çıkarmadılar. Merry ile Pippin dolana dolana inen yolda bir süre ilerledikten sonra arkalarına baktılar. Gün ışığı hala gökyüzünde pırıldıyordu ama uzun gölgeler Isengard'a ulaşmıştı. Karanlıklara gömülen boz harabeler. Ağaçsakal şimdi orada yaşlı bir ağacın gövdesi gibi tek başına duruyordu. Hobbitler uzakta Fangorn'un sınırlarında güneşli kayanın üzerindeki ilk karşılaşmalarını düşündüler. Akel sütununa vardılar. Sütun hala ayaktaydı ama oyulmuş el yere atılmış ve parçalara ayrılmıştı. Tam yolun ortasında uzun işaret parmağı duruyordu. Alacakaranlıkta kırmızımsı siyaha doğru koyulaşan tırnağıyla bembeyaz. Entler bütün ayrıntılara dikkat ediyor, dedi Gandalf. Yollarına devam ettiler. Akşam vadide koyulaştı. Bu gece atlarımızı uzaklara sürecek miyiz? Gandalf diye sordu Merry bir süre sonra. Kuyruğundaki minik ayak takımı hakkında sen neler hissediyorsun bilmem ama ayak takımı yorgun ve kuyruğunda sallanmaktansa yatmayı tercih eder. Demek o sözleri duydun ha, dedi Gandalf. Bunu kendine dert etme. Artık o sözler sana yönlendirilmediği için müteşekkir ol. Sizde gözü vardı. Eğer bu senin gururunu biraz okşayacaksa o anda onun aklında hepimizden çok Pippin ile senin olduğunu söylemeliyim. Kimsiniz, oraya nasıl ve neden geldiniz? Neler biliyorsunuz? Yakalanmış mıydınız? Eğer yakalandıysanız, bütün orklar yok edildiğinde siz nasıl kaçtınız? Saruman'ın koca aklı bu tip minik bilmecelerle meşguldü. Ondan gelen bir hakaret, Meriadoc, bir iltifattır. Tabii eğer onun ilgisi seni gururlandırıyorsa. Teşekkür ederim, dedi Merry. Ama senin kuyruğunda sallanmak büyük bir onur Gandalf. Her şeyden önce bu konumda aynı soruyu ikinci kere sorma şansın oluyor. Bu gece uzaklara gidecek miyiz? Gandalf güldü. Başa çıkılamaz bir hobbit. Bütün ariflerin yanlarında bir iki hobbit taşıması lazım. Onlara kelimelerin anlamlarını öğretmek ve yanlışlarını düzeltmek için. Senden özür dilerim ama bu basit konular hakkında bile düşündüm. Birkaç saat at süreceğiz. Yavaş yavaş vadinin sonuna gelinceye kadar. Yarın daha hızlı gitmemiz gerekecek. Geldiğimizde niyetimiz Isengard'dan doğruca birkaç günlük bir yolda olan ovaların üzerindeki Edoras'taki kralın evine gitmekti. Fakat düşünüp planımızı değiştirdik. Haberciler önden, yarın kralın geleceğini haber vermek için Mifer dibine gittiler. Oradan yanında çok sayıda adamla tepeler arasındaki yollardan Dunharov'a gidecek. Bundan böyle ister gece olsun ister gündüz mümkün olduğunca 2-3 kişiden fazla yolculuk yapılmayacak. O halde neler döndüğünü anlayabilmek için öğrensem fena olmaz. Ama şu anda ve benden değil, benim düşünmem icap eden çok fazla şey var. Tamam, kamp ateşinin yanında yol gezeri yakalarım ben de. O senin kadar huysuz değil. Ama bütün bu gizlilik neden? Savaşı kazandık zannediyordum. Evet kazandık ama bu sadece ilk zafer. Ki bu tehlikeyi daha da arttırmakta. Mordor ile Isengard arasında henüz anlayamadığım bir bağlantı var. Nasıl haberleştiklerinden emin değilim. Ama haberleşiyorlardı. Sanırım Barad-dûr'un gözü sabırsızca Arif Vadisi'ne, sonra da Rohan'a çevrilecek. Ne kadar az şey görürse o kadar iyi. Yol yavaş yavaş geçip gitti. Vadiden aşağıya dolanarak Isen bazen yakında, bazen uzakta taşlı yatağında akıyordu. Gece dağlardan indi geldi. Bütün sis dağılmıştı. Ürpertici bir rüzgar esti. Dolunaya doğru büyüyen ay, doğu göğünü soluk, soğuk bir pırıltı ile dolduruyordu. Sağ yanlarındaki dağların omuzları çıplak tepelere doğru iniyordu. Engin ovalar önlerine açılmıştı. Sonunda durdular. Sonra yana sapıp yoldan ayrılarak yeniden yaylaların tatlı çimlerine döndüler. Batıya doğru bir mil kadar gittikten sonra geniş bir vadiye vardılar. Vadi, Kuzey Sıra Dağları'nın son tepesi olan yeşil etekli fundalarla taçlanmış yuvarlak Dolbara'nın yamacına yaslanarak güneye doğru açılıyordu.